Notre Dame'ın Kamburu. Üçüncü parça. Altıncı bölüm. Eski yargıçlar sınıfına tarafsız bir bakış. O mübarek 1482 yılında şövalye, beyne derebeyi, Yivri ve Santegni Anna Mahşe baronu, kralın danışmanı ve mabeyincisi, Paris şehremine olan soylu Robert d'Estouteville son derece mutlu bir insandı. Bundan yaklaşık 17 yıl önce 7 Kasım 1465'te kuyruklu yıldız yılında kral ona şu ünlü Paris Belediye Başkanlığını ihsan etmişti. Bu yüksek makam bir vazifeden çok bir onur göreviydi. Atanma belgeleri 11. Louis'nin evlilik dışı doğan kızının gayrimeşru Bourbon prensi ile evlendiği tarihe kadar uzanan bir soylu kişinin kralın buyruğuyla bu göreve tayin olunması 82'de gerçekten olağanüstü bir olaydı. Robert d'Estouteville'in Paris Belediye Başkanlığında Jacques de Yeville'nin yerini aldığı gün, Üstad Jean Dove, Adliye Başkanlığında Sayın Heye de Togette'nin görevini devralıyordu. Jean Juvenel de Ursin, Fransa Adalet Bakanlığında Pierre de Morville'nin yerine geçiyordu. Gonyo de Dagma'da, Kralın Danıştay Başkanlığı görevinde Pierre Puyi, düş kırıklığına uğratıyordu. Oysa Robert d'Estouteville, Paris Belediye Başkanlığında bulunduğundan beri başkanlık, adliye başkanlığı, başkan vekilliği kaç tane başın üzerinde dolaşmıştı. Başkanlık ona atama mektubunun bildirdiği gibi korumak üzere verilmişti ve elbette ki kendisi de bunu çok iyi koruyordu. Ona yapışmış, onun içine girmiş, onunla tek vücut olmuştu. Öyle ki güvensiz, kuşkucu, muzip ve çalışkan bir kral olan, sık sık yinelenen atamalarla, soylularla iktidarının esnekliğini korumaya, sürdürmeye önem veren 11. Louis'nin tutulduğu değişiklik çılgınlığından kurtulmuştu. Dahası da var, bu yaman şövalye ayrıca oğlu için kendisi öldükten sonra görevini miras yoluyla elde etme hakkını da koparmıştı. 2 yıldan beri de henüz şövalye ilan edilmemiş olan genç soylu Jacques d'Estouteville'in adı Paris Belediye Başkanlığı sicilinin en başında babasının adının yanında görünüyordu. Hiç kuşku yok ki Pekender rastlanan önemli bir lütuftu bu. Doğruyu söylemek gerekirse Robert d'Estouteville iyi bir askerdi. Krala olan büyük bağlılığıyla Kamu Malları Derneği'ne karşı şövalye mızrağının ucundan sancağını yükseltmişti ve Paris'e girdiği gün kraliçeye pek güzel, sevimli bir geyik armağan etmişti. Üstelik kral konağa görevlilerinin komutanı Sayın Tigista Ekmit'in derin dostluğunu da kazanmıştı. Demek ki pek rahat ve hoş bir yaşam sürüyordu bu Robert d'Estouteville efendi. Bir kere dolgun maaşı vardı. Buna asmasına ayrıca eklenen salkımlar gibi belediye başkanlığı, hukuk ve ceza kalemlerinin geliri, Emba du Châtelet mahkeme salonlarının hukuk ve ceza gelirleri, öte yandan Mont ve Kobeyi köprülerinin birkaç küçük geçiş vergisi, odunculardan ve tuzculardan alınan vergiler de ekleniyordu. Buna bir de kent içindeki atlı gezintilerinde yardımcılarının ve kolbaşılarının yarısı al, yarısı kahverengi elbiselerinin üstünde, bugün hala Normandiya'daki Velmon Manastırı'ndaki gömütünün üzerindeki yontusunda hayranlıkla seyredebileceğiniz kendi muhteşem savaş giysisini ve Monegi'deki yamru yumru tolgasını gözler önüne serip üstünlüğünü belirtmek zevkini de ekleyin. Sonra düzinelerle belediye çavuşunun, Şatle'nin kapıcısının ve gözcüsünün, Şatle'nin 2 yeni görevlisinin, 16 mahallenin 16 komiserinin, Şatle zindancısının, tımarlı 4 çavuşun, atlı 120 çavuşun, sopalı 120 çavuşun, alt nöbetçi, yan nöbetçi, art nöbetçisiyle nöbet şövalyesinin üzerinde üstünlük sağlamak az şey midir? Bunca onurlu, 7 soylu mahkemeyle tımarlanan şu Paris Vikontluğunda eski fermanların dediği gibi en başta gelen hüküm sürme yetkisini saymasak bile, idam cezası vermek, adli işlere bakmak yetkisini, döndürmek, asmak, sürüklemek yetkisini kullanmak az şey midir? Sayın Robert de Stutville'in, Grant Shatley'de, Philip Auguste'nin geniş ve basık, sivri uçlu pencereleri altında her gün hükümler, kararlar vermesinden daha tatlı bir şey düşünülebilir mi? Sonra da alışkanlık haline getirdiği gibi her akşam Pale Goyal mahallesindeki Galilli sokağında eşi Amboas Dologe sayesinde sahip olduğu o sevimli eve gidip birkaç kişiyi hücreye göndermiş olmanın verdiği yorgunluğu gidermekten daha zevkli bir şey olabilir miydi? Paris belediye kahyaları ve belediye başçavuşlarının kendi hapishaneleri saydıkları bu daracık hücre, Esogei sokağında 11 ayak uzunluğunda, 7 ayak 4 parmak genişliğinde, 11 ayak yüksekliğinde bir yerdi. Sayın Robert de Stutville, sadece belediye başkanı, Paris Vikontu olarak sahip bulunduğu özel adalet yetkisinden başka, kralın yüce adaletinde de payı, şöyle bir göz atıvermesi ve diş atıvermesi de vardı. Bir parça yüksek hiçbir baş yoktu ki, cellada düşmeden önce onun ellerinden geçmiş olmasın. De Nemohu Alley'e, de Saint-Paul'de Greve alanına götürmek üzere kendisi gidip Saint-Antoine hapishanesinden almıştı. De Saint-Paul sızlanıyor ve haykırıyordu. Bu da Sayın Başkomutanı hiç sevmeyen Sayın Belediye Başkanı'nı sonsuz sevinçlere boğuyordu. İşte hiç kuşkusuz bir yaşantıyı mutluluğa ve üne kavuşturmak, Paris Belediye Başkanları tarihinde önemli bir sayfayı hak etmek için bütün bunlar yeterdi artardı bile. Paris Belediye Başkanları tarihi gerçekten de pek ilgi çekicidir. Odahta Villeneuve'ün Boheio Caddesi'nde bir evi olduğunu, Guillaume de Anjan'ın büyük ve küçük her iki Savoy'u satın aldığını, Guillaume Thibault'un Clopin Sokağı'ndaki evlerini Saint-Geneviève rahibelerine verdiğini, Hugo Aubion'un Pahepik konağında oturduğunu, daha birçok ailevi olayları biz hep oradan öğreniyoruz. Bununla birlikte, yaşamı sabırla ve zevkle kabul etmek için ortada bunca neden varken, Sayın Robert de Stutville, 7 Ocak 1482 sabahı pek öfkeli ve asık suratla uyanmıştı. Bu öfke nereden geliyordu? İşte bunu kendisi bile açıklayamazdı. Acaba gökyüzünün kapalı olmasından mıydı? Eski Moneli kılıç kuşağının tokası iyi takılmadığından, onu belediye başkanı şişmanlığını fazla askerce sıktığı için miydi acaba? Sokakta penceresinin altından gömleksiz ceketler, tepesiz şapkalar giymiş, yanlarında heybeler, şişeler, dörder kişilik topluluklar halinde kendisine hiç aldırış etmeksizin geçen serserileri gördüğünden miydi? Yoksa gelecek yıl ileride 8. Charles olacak kişinin belediye başkanlığı gelirinden keseceği 370 lira 16 kuruş 8 meteliğin ön sezisi miydi bu? Okuyucu artık istediğini seçebilir. Bize gelince biz onun sadece öfkeli olduğu için öfkeli olduğuna inanmak eğilimindeyiz. Hem zaten bir bayram ertesiydi. Herkes için sıkıntılı bir gündü bu. Özellikle de Paris'te bir bayramın meydana getirdiği her iki anlamda da pisliği ve çöplüğü temizlemekle görevli, yüksek rütbeli bir görevli için can sıkıcı bir gündü. Sonra da Gıhan Şatle'de bir duruşmaya katılacaktı. Biz şuna dikkat ettik. Genel olarak yargıçlar duruşma günlerinin aynı zamanda öfke günleri olmasına çalışıyorlardı ki, kral adına, yasa ve adalet adına rahatça suçlayabilecek birisini bulabilsinler. Bu arada duruşmaya onsuz başlamışlardı. Alışılmış gelenekler uyarınca yardımcıları hukuk, ceza ve daha başka davalarda onun işini yapıyorlardı. Sabahın 8'inden beri Embadü Şatle'nin dinleyicilere ayrılan yarı karanlık bir köşesinde sağlam bir meşe parmaklıkla duvar arasına yığılan ve sıkışan hayli kalabalık sayıda kadınlı erkekli dinleyiciler, Sayın Başkan'ın yardımcısı, Şatle Mahkemesi üyesi Üstad Flogion Barbudier'in bir parça karma karışık, pek gelişi güzel yönettiği hukuk ve ceza davalarının çeşitli ve eğlenceli manzarasını büyük bir mutlulukla seyrediyorlardı. Mahkeme salonu küçük, basık, kemerliydi. Dipte zambak çiçekleriyle süslü bir masayla meşe ağacından büyük bir koltuk vardı. Koltuk başkanındı ve boştu. Solda mahkeme üyesi Üstad Flogyon için bir iskemle vardı. Aşağıda yazılar çiziktiren tutanak yazmanı duruyordu. Tam karşıda halk bulunuyordu. Kapının ve masanın önünde de beyaz haçlı, kaba yünlüden mor renkli ceketler giymiş çok sayıda belediye çavuşu dikiliyordu. Sırtlarına yarısı kırmızı, yarısı mavi tusan ceketlerini giymiş, kibarlara ayrılan dinleyici salonunun iki çavuşu dipte, masanın arkasında alçak bir kapının önünde nöbet tutuyordu. Kalın duvara sıkıca gömülmüş yumurta biçimi bir tek pencere, biçimsiz, yamru yumru kaba iki yüzü, kubbenin kilit taşma, tavan göbeği olarak oyulmuş taştan şeytanı ve salonun öbür ucunda zambak çiçeklerinin üzerine oturmuş yargıcı, Ocak ayının soluk bir ışınıyla aydınlatıyordu. Gerçekten de başkanlık masasında ağır ceza mahkemesi üyesi Üstad Flogyon Bakbüdin'i gözünüzün önüne getirin. İki tomar dava dosyası arasında dirseklerine dayanmış, ayağı düz kahverengi çuhadan giysisinin eteği üzerinde, yüzü sanki kaşları oradan fırlıyormuş gibi duran beyaz kuzu kürkünün içinde kıpkırmızı ve hırçın, gözünü kırparak yanaklarının çenesinin altında birbirine ulaşan yağını azametle taşıyarak oturuyordu. Şimdi bakın, bu mahkeme üyesi sağırdı. Hani bu kadarcık kusur kadı kızında da bulunur dedikleri gibi, bir mahkeme üyesi için önemsiz bir kusurdur bu. Üstad Flogyon gene de davaları Yargıtay'a gitmeyi gerektirmeyen ve pek uygun bir biçimde yürütürdü. Hiç kuşkusuz bir yargıcın dinler gibi bir tavrı olması yeter. Sayın üye de hiçbir gürültüyle ilgisi dağılmadığı için iyi adalette önemli olan bu tek koşulu pek mükemmel bir şekilde yerine getiriyordu. Bununla birlikte dinleyiciler arasında onun tutumunu, durumunu amansız bir biçimde eleştiren biri vardı. Dünkü şu küçük öğrenci Jean de Moulin, profesörlerin kürsüsünün önü hariç Paris'te her yerde kendisine her zaman rastlayacağınıza emin olabileceğiniz şu piyade. Jean, gözlerinin önünde geçen sahneleri yorumlarken yanında sırıtıp duran arkadaşı Hoban Puspain'e alçak sesle ''Bak hele'' diyordu. ''İşte Jeanneton de Buisson, yeni pazardaki haylazın güzel kızı. Şeytan beni çarpsın ki buna konu mahkum ediyor. Demek kulağı olmadığı gibi artık gözleri de yok bunun. Boynuna iki tesbih taktığı için 15 kuruş 4 metelik. Oldukça pahalı doğrusu. Bu da kim? Zırhlı asker gömleği yapıcısı. Oban Şöftiyel. Mesleğinde üstad payesini aldığı için mi? Bu onun giriş parası. Ey ahlaksızlar arasında iki soylu. Egli de Suan. Rujin de Mayi. İki yaver. Zar oyun oynadılar. Rektörümüzü burada ne zaman görebileceğim? Krala 100 lira para cezası ödenecek. Bakbüdin efendi bir sağır gibi vuruyor. Gibisi var mı sağır ya? Beni kumardan, gündüz oynamaktan, gece oynamaktan, kumarda yaşamaktan, kumarda ölmekten ve gömleğimden sonra ruhumun üzerine oynamaktan alıkoyacağını bilsem, ağabeyim gibi baş diyakoz olmak isterdim. Ulu tanrım, ne kadar da kız var. Kuzucuklarım, biri gidiyor, biri geliyor. Ambuaz Likye, Isabula Peynet ve Gadojigona. Tanrı hakkı için hepsini de tanıyorum. Para cezası, para cezası. İşte yaldızlı kemerler takmanın ne demek olduğunu öğretir bunlar size. 10 metelik. Aspalar. Ah, sağır, ahmak, moruk yargıç. Ah, beceriksiz, hantal Flogyon. Ahmak, Bakbüdin. İşte sofraya kurulmuş. Davacıdan yiyor, davadan yiyor, yiyor, çiğniyor, tıkınıyor, şişiyor. Para cezaları, mahkeme harcamaları, harçlar, vergiler, ücretler, zarar, ziyanlar, cehennem, hapishane, zindan, mahkeme harcıyla birlikte mahpus zinciri. Bunların hepsi ona göre Noel şekeri, paskalya çöreği. Şuna bak, kuzum, şu domuza bak. Eh, hadi bakalım. İyi ya, al sana aşık bir kadın daha. Dibulat Dibu, ta kendisi. Ne eksik ne fazla. Jilattini sokağından çıktığına göre. Kim şu delikanlı? Jefua Mauban, oklu süvari jandarması. Tanrı'nın adına küfretmiş. Tibua kadın para cezası. Jilatin Jeffrey, para cezası. Her ikisine de para cezası. Bunak sağır, iki kişi birbirine karışmış kesinlikle. Bire karşı onunla bahse girerim ki, küfrü kıza, aşkı jandarmaya ödetiyor bu herif. Dikkat et oban. İçeri ne sokacaklar acaba? İşte bir sürü çavuş birikmiş. Ay kör şeytan. Av köpeği sürüsünün bütün tazıları burada. Bu hiç kuşkusuz avın en büyük, en önemli parçası. Diyelim bir yaban domuzu. Ta kendisi oban. İyi bilmişim ta kendisi. Hem üstelik de en güzeli. Vay canına. Bu bizim dünkü kralımız. Çılgınlar papamız. Çancımız. Tek gözlümüz. Kamburumuz. Yüz buruşturucumuz. Quasimodo'nun ta kendisi bu. Gerçekten de ondan başkası değildi. Kayışla bağlanmış, çemberlenmiş, sicimlenmiş, sımsıkı sarılmış ve sıkı koruma altında Quasimodo'ydu bu. Çevresini saran çavuşlara nöbetçi şövalye kendisi yardımda bulunuyordu. Şövalyenin göğsünde Fransa'nın, sırtında da kentin armaları işlenmişti. Quasimodo'da biçimsizliği ve sakatlığı bir yana, bütün bu oluklu oklar, mızraklar, takım taklavatın haklı gösterecek hiçbir şey yoktu. İçine kapalı, kaygılı, sessiz ve durgundu. Tek gözü ancak arada sırada kendini kıskıvrak eden bağlara şöyle sinsi ve öfkeli bir bakış yöneltiyordu. Bu bakışı çevresinde de gezdiriyordu ama öylesine sönmüş, öylesine uykuluydu ki kadınlar onu sadece alay edip gülüşmek için birbirlerine parmakla gösteriyorlardı. Bu arada üye üstad Flogion, tutanak yazmanının kendisine uzattığı Quasimodo aleyhine düzenlenmiş şikayet dosyasını dikkatle karıştırdı. Bu göz atmadan sonra bir an düşünür gibi durdu. Bir soruşturmaya başlayacağında her zaman almaya özen gösterdiği bir önlem sayesinde suçlunun niteliklerini, suçlarını önceden bilirdi. Önceden bilinen sorulara önceden bilinen karşılıklar verilirdi. Sağırlığını pek belli etmeden soruşturmanın dolambaçlarından sıyrılmayı başarırdı. Davanın dosyası onun için körün köpeği gibiydi. Arada sırada uygunsuz bir yanıtla ya da anlaşılmaz bir soruyla sakatlığı ortaya çıkacak olursa, bunu kimisi dalgınlık, kimisi ahmaklık olarak kabul ederdi. Her iki durumda da yargıçlık onuruna en küçük bir leke bulaşmamış oluyordu. Çünkü bir yargıcın ahmak ya da dalgın olarak kabul edilmesi, sağır olmasından daha iyiydi. Böylece sağırlığını herkesten gizlemeye son derece özen gösteriyordu. Bunda da genellikle öylesine başarıya ulaşmıştı ki kendi kendini bile inandırmıştı. Aslında bu sanıldığından daha da kolaydır. Bütün kamburlar başı yukarıda yürürler. Bütün kekemeler uzun ve tunturaklı konuşmalara girişirler. Bütün sağırlar alçak sesle konuşurlar. Ona gelince olsa olsa kulağının bir parça dik kafalı olduğuna inanıyordu. Bu onun açık yüreklilik, vicdan murakabesi anlarında bu konuda halkın kanısına yaklaştığı tek noktaydı. Böylece Quasimodo olayını kafasında iyice evirip çevirdikten sonra başını arkaya devirdi ve daha da azametli ve tarafsız görünmek amacıyla gözlerini yarı yarıya kapadı. Öyle ki o anda hem sağır hem de kördü. Bu iki koşul olmadan kusursuz bir yargıç düşünülemez. İşte bu bilgiçlik taslayan tavırla soruşturmaya başladı. Adınız. Oysa yasanın öngörmediği bir durum vardı ortada. Bir sağırın bir sağırı sorguya çekmesi. Quasimodo kendisine yöneltilen sorudan hiçbir şekilde haberi olmadığı için yargıca hala gözünü kırpmadan öyle bakıyordu. Hiçbir yanıt veremedi. Bir yanda yargıç da sağır olduğundan, suçlunun sağır olduğundan haberi yoktu. Suçluların her zaman yaptığı gibi yanıt verdiğini sandı. O bilinçsiz aptal kendine güvenini sürdürdü. Peki kaç yaşındasınız? Quasimodo bu soruya da yanıt vermedi. Yargıç karşılık verdi sanarak devam etti. Şimdi de mesleğiniz. Hep aynı sessizlik. Bu arada dinleyiciler fısıldaşmaya, birbirlerine bakmaya başlıyordu. O bildiğinden şaşmaz mahkeme üyesi, suçlunun üçüncü karşılığı da tamamladığını varsayınca, ''Yeter!'' dedi. ''Hepimizin huzurunda şunlarla suçlandırılıyorsunuz. Bir kere gece karışıklık çıkarmak. İkincisi, deli bir kadına taammüden onursuzca saldırıda bulunmak. Üçüncüsü, Kralımız Efendimizin buyruğundaki askerlere karşı isyan, itaatsizlik. Bütün bu noktaları açıklayın bakalım. Tutanak yazmanı, suçlunun buraya kadar söylediklerini yazdınız mı?'' Bu talihsiz soru karşısında tutanak yazmanından dinleyicilere kadar öyle şiddetli, öyle çılgın, öyle bulaşıcı, öyle genel bir kahkaha yükseldi ki her iki sağır da bunun farkına varmak zorunda kaldılar. Quasimodo umursamaz bir tavırla kamburunu silkerek döndü. Üstad Flogyon onun gibi şaşırmıştı. Seyircilerin kahkahalarına suçlunun saygısız bir yanıtının yol açtığını sandı. Onun omuzlarını silkmesiyle bu durumun kendisi için görünür hale geldiğini düşünerek öfkeyle Quasimodo'ya seslendi. ''Utanmaz adam! Şurada verdiğiniz yanıt idam cezasını gerektirirdi. Kiminle konuştuğunuzun ayırdında mısınız siz?'' Bu çıkış genel neşe kaynağını yatıştırmaya hiç de elverişli değildi. Bu herkese öyle yersiz, garip ve ipsiz sapsız göründü ki kahkaha tufanı aptallık üniformaları giymiş bir çeşit maça valesine benzeyen mahkeme çavuşlarına kadar yayıldı. Sadece Quasimodo ciddiyetini korudu. Şu haklı nedenle ki çevresinde olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyordu. Gitgide daha da öfkelenen yargıç, böylece suçluyu dehşete ve korkuya düşürerek dinleyicileri de etkileyip saygılı olmaya zorlayacağını umarak aynı şekilde devam etmesi gerektiğini düşündü. ''Bu demektir ki sizi ahlaksız ve yağmacılar ustası sizi. Şatle mahkeme üyesine, yüksek rütbeli bir görevliye hakaret demektir bu. Suçluları kötü yolları aramakla, bütün meslekleri kontrol etmekle, tekeli yasaklamakla, sokaklara iyi bakmakla, tavuk türünden kanatlı hayvanları, av hayvanlarını ikinci elden satanlara engel olmakla, kütükleri, daha başka çeşit odunları ölçtürtmekle, kenti çamurdan, havayı bulaşıcı hastalıklardan temizlemekle, durmadan halkın işleriyle uğraşmakla yükümlü bir görevliye, kısacası ödeneksiz bir görevliye, herhangi bir maaş umudu bulunmayan, Paris halkının güvenliğini omuzlarında taşıyan bir görevliye hakaret ha? Belediye başkanının öz vekili, üstelik yüksek görevli sorgu yargıcı olduğumu, mahkeme başkanlığı yetkisini taşıdığımı, adımın Flogyon Barbudien olduğunu biliyor musunuz? Bir sağırla konuşan bir sağırın durması için hiçbir neden yoktur. Söylev denizine çala kürek böylece dalmış olan Üstad Flogyon, dipteki alçak kapı birdenbire açılıp da Sayın Başkan'a yol vermemiş olsaydı, nerede ne zaman karaya çıkacağını bir tanrı bilir. Başkanın içeri girişiyle Üstad Flogyon ne diyeceğini hiç de şaşırmamıştı. Ama topuklarının üzerinde geriye çark ederek bir an önce Quasimodo'ya yağdırdığı şiddetli konuşmasını birdenbire belediye başkanına yöneltti. ''Pek saygıdeğer efendim.'' dedi. Adalete karşı ağır ve şaşılacak derecede korkunç hakaretten dolayı huzurunuzda bulunan suçluya sizin istediğiniz cezayı vermenizi diliyorum. Alnından düşen ve önündeki parşömen kağıtlarını gözyaşı gibi ıslatan iri ter tanelerini kurulayarak soluk soluğa yerine oturdu. Sayın Robert de Stutville kaşlarını çattı. Quasimodo'ya öyle buyurgan ve anlamlı bir el hareketi yaptı ki sağır bundan bir şeyler sezinleyebildi. Başkan sert bir tavırla sordu. ''Ne yaptın da buraya geldin? Söyle, ahlaksız!'' Zavallı yaratık, başkanın kendisine adını sorduğunu sanarak her zamanki sessizliğinden çıktı. Boğuk, kalın bir sesle karşılık verdi. ''Quasimodo!'' Bu yanıt soruyla o kadar bağdaşmıyordu ki kahkaha tufanı yeniden dolaşmaya başladı. Başkan öfkeden kıpkırmızı kesilerek bağırdı. ''Sen benimle de mi alay ediyorsun, rezil herif?'' Quasimodo, kim olduğunu yargıca açıklamak gerektiğini sanarak ''Notre Dame'ın çancısı'' dedi. Başkan ''Notre Dame'ın çancısıymış'' diye sürdürdü. Az önce de söylediğimiz gibi başkan sabahleyin oldukça öfkeli kalkmıştı. O nedenle öfkesini alevlendirmek için bu kadar garip karşılıklara hiç de gerek yoktu. Cancıymış. Ben Paris'in yol kavşaklarında senin sırtında davul çaldırırım da görürsün sen. Anladın mı? Ahlaksız herif.
Öğrenmek istediğiniz yaşımsa San Martin yortusunda galiba 20 yaşına basacağım.
İşte bu kadarı da fazlaydı. Belediye başkanı artık dayanamadı.
Ya, demek sen başkanlıkla alay ediyorsun ha? Meydan okuyorsun demek ha? Sefil. Değnekli çavuş efendiler. Bu alçağı grev alanındaki ibret direğine götürürsünüz. Bir temiz döversiniz. Onu orada bir saat döndürürsünüz. Şimdi görürsün sen mendebur. Verilen bu kararın Paris Vikontluğu'nun 7 bucağında 4 trompet çavuşuyla ilan edilmesini istiyorum.
Tutanak yazmanı kararı hemen yazmaya başladı. Küçük öğrenci Jean de Moula,
"Kahretsin, işte tam yerinde bir karar doğrusu,"
diye bulunduğu köşeden bağırdı. Başkan geri döndü. Ateş saçan gözlerini yeniden Quasimodo'ya dikti.
"Galiba bu alçak, kahretsin," dedi. "Tutanak yazmanı efendi, küfür içinde 12 mangır para cezası ekleyin. Onun da yarısı Saint-Eustache Kilisesi'ne verilsin. Saint-Eustache'a özel bir bağlılığım vardır."
Birkaç dakika içinde karar ilamı hazırlandı. İlam sade ve kısaydı. Paris Belediyesi'nin ve Vikontluğu'nun töresi Başkan Thibault Balye ile Kralın avukatı Goji Bame tarafından daha henüz kurulmamıştı. Bu iki adliyecinin 16. yüzyılın başlarında oraya diktikleri muhakeme usullerinin şu yüksek ve sık ormanıyla adliye henüz tıkanmamıştı. Her şey aydınlık, kolay, açık ve belirliydi. Dosdoğru amaca yürünüyordu. Çalısız ve dönemeçsiz her yolun ucunda işkence çarkı, dar ağacı ya da teşhir direği hemen görülüyordu. İnsan hiç olmazsa nereye gittiğini biliyordu. Tutanak yazmanı kararı başkana sundu. O da oraya mührünü bastı. O gün Paris'in bütün zindanlarını dolduran ruh haliyle mahkemelerdeki denetimine devam etmek üzere çıktı. Jean de Moula ve Oban Puspain bıyık altından gülüyorlardı. Quasimodo her şeye ilgisiz, şaşkın bir tavırla bakıyordu. Bu arada Üstad Flogion Barbudien imzalamak üzere kararı bir de kendisi okuduğu sırada tutanak yazmanı bu zavallı garip mahkuma karşı içinde bir acıma duydu ve cezanın bir parça hafifletilebileceğini umarak elinden geldiği kadar üyenin kulağına yaklaştı ve ona Quasimodo'yu göstererek "Efendim, bu adam sağır," dedi. Bu sakatlık ortaklığının Üstad Flogion'un mahkum lehine ilgisini uyandıracağını umuyordu. Ne var ki yargıç bir kere kendi sağırlığının ayırdında olunmasını hiç mi hiç istemezdi. Sonra da kulağı öylesine sağırdı ki tutanak yazmanının söylediklerinden bir tek sözcük bile duymuyordu. Gene de anlamış gibi görünmek istedi.
"Ya o başka öyleyse," dedi. "Ben bunu bilmiyordum. Öyleyse teşhir direğinde bir saat daha kalsın."
Ve bu şekilde değişen kararı imzaladı. Hala Quasimodo'ya diş bileyen Hoban Puspain,
"Oh olsun," dedi. "İnsanlara karşı sert davranmanın ne demek olduğunu öğrenir belki."
Fareler Çukuru. Okuyucu kendisini dün Esmeralda'nın peşinden gitmek üzere Gahangua ile birlikte ayrıldığımız grev alanına geri getirmemize izin versin lütfen. Saat sabahın 10'u. Her şey bayramın, şenliğin ertesi günkü havasını taşıyor. Sokaklar çöplerle, kurdelelerle, paçavralarla, sorguç tüyleriyle, kalın mumların damlalarıyla, genel yemeğin kırıntılarıyla kaplıydı. Pek çok kent soylu bey, şenlik ateşinin sönmüş kütüklerini ayağıyla kımıldatarak bir gün önceki güzelim süslü örtülerini anımsayıp, sütunlu evin önünde hayranlık duyarak, günün son eğlencesi olan çivilere bakarak, her zaman kullandığımız bir deyimle şurada burada aylak aylak geziniyordu. Şıra ve bira satıcıları fıçılarını kalabalık arasından yuvarlıyorlardı. Telaşlı kimseler gidip geliyorlar, esnaf konuşuyor, dükkanlarının kapısından birbirlerine sesleniyorlar. Şenlik, elçiler, kupenel, çılgınlar papası, herkesin ağzında. Artık eleştiren eleştirene, alay edip kahkaha atan atana. Bu arada gelip ibret direğinin dört ucuna dikilen atlı dört belediye çavuşu
alanın dört bir yanına dağılmış olan ve küçük bir idam umuduyla kendini devinimsizliğe ve can sıkıntısına bırakan halkın büyük bir bölümünü çevrelerinde toplamışlardı bile. Şimdi eğer okuyucu, alanın her noktasında oynanan şu canlı ve gürültülü sahneyi seyrettikten sonra bakışlarını batıda rıhtımın köşesini meydana getiren Tuhola'nın şu yarı gotik, yarı roman biçimi evine çevirirse, cephenin köşesinde küçük bir saçakla yağmurdan yine de sayfaları karıştırmaya olanak veren bir parmaklıkla da hırsızlardan korunan zengin, süslü büyük bir dua kitabını görebilirler. Bu dua kitabının yanı başında yumurta biçimi dar bir pencere vardır. Haç biçimi iki demir çubukla kapalı olan bu pencere alana bakar. Eski evin zemin katında duvarın kalınlığı içine açılan ve Paris'in en kalabalık, en gürültülü alanı çevresinde ne kadar kaynaşır, ne kadar çığlık çığlığa haykırışırsa o kadar derin bir huzur, o kadar tasalı, üzgün ve neşesiz bir sessizlikle dop dolu olan kapısız küçük bir hücreye bir parçacık hava ve ışık işte bu tek pencereden girer. Bu hücreyi Haçlı seferlerinde ölen babasının yasını tutan Holland de la Tuhalan oraya ebediyen kapanmak için kendi evinin duvarına oydurmuştu. Sarayından bir tek bu hücreyi, kapısı duvarla örülmüş, penceresi yaz kış açık duran bu barınağı kendine alıkoymuş, geri kalan her şeyi yoksullara ve Tanrı'ya vermişti. Bu hücre yaklaşık 300 yıldan beri Paris'te pek ünlüydü. Gerçekten de kederli, üzgün hanım kız bu vaktinden önce hazırlanan mezarda babasının ruhu için gece gündüz dua ederek başının altında taştan olsun bir yastık bile bulunmaksızın küllerin içinde uyuyarak sırtında bir kara çuval gelip geçenlerin acıyarak pencere kıyısına bıraktıkları ekmek ve suyla yaşamış, böylece hayır yaptıktan sonra hayır toplayarak 20 yıl ölümü beklemişti. Öldüğünde öbür gömüte geçeceği sırada bu gömütü bahtsız kadınlara, analara, dullara, kız evlatlara, başkaları ya da kendileri için pek çok dua etme gereksinmesi duyanlara, canlı canlı büyük bir kedere ya da büyük bir tövbeye gömülmek isteyen kadınlara ebediyen miras bırakmıştı. Çağının yoksulları gözyaşlarıyla, hayır dualarıyla ona görülmemiş derecede görkemli bir cenaze töreni yapmışlardı. Ama ne yazık ki arkası, koruyucusu olmadığı için bu dindar kızcağız evliyalık mertebesine yükseltilememişti. İçlerinden bir parça dinsiz olanlar bu işin cennette Roma'dakinden çok daha kolaylıkla gerçekleşebileceğini ummuşlar ve ölen kız için büyük bir saflıkla papa yerine Tanrı'ya yakarmışlardı. Pek çoğu Hola'nın anısını kutsallaştırmakla, eski giysilerini kutsal emanet haline getirmekle yetinmişti. Kentte kendi yönünden kızcağızın adına hücreye bir genel dua kitabı koydurdu. Bunu pencerenin yanına yerleştirdiler ki gelip geçenler arada sırada orada hiç olmasa dua etmek için dursunlar da dua onlara sadakayı anımsatsın. Böylece de Holland'ın zindanının mirasına konanlar, dünyadan eline eteğini çekmiş zavallılar orada bütün bütün açlıktan, unutulmuşluktan ölmesinler. Ortaçağ kentlerinde buna benzer gömütler hiç de seyrek rastlanan şeyler değildi. En işlek sokakta, en renkli, en gürültülü pazar yerinde, tam ortada, adeta atların ayaklarının altında, arabaların tekerleklerinin dibinde, duvarla örülmüş, parmaklıklı bir bodrum, bir kuyu, bir tımarhane hücresine sık sık rastlanırdı. Bunun ta dibinde de kendi arzusu ve istenciyle ezeli bir acıya, bir büyük kefarete kendini adayan bir yaratık gece gündüz dua ederdi. Bugün bizde sayısız düşünceler uyandırabilecek olan bu garip manzaranın evle gömüt arasında, gömütlükle kent arasında bir çeşit geçiş halkası olan bu korkunç hücre, insanlar topluluğundan çıkıp da artık ölüler evreninde sayılan bu canlı, son damla yağına kadar karanlıkta tükenen bu lamba, bir çukurda sallanan bu yaşam artığı, bu soluk, bu ses, bir taş kuleki bu dua, ebediyen öbür dünyaya dönen şu yüz, daha şimdiden bir başka güneşle aydınlanan şu göz, gömütün duvarına dayanan şu kulak, bu bedende hapis kalan şu ruh, şu zindanda mahpus bu beden, bu etten ve granitten çifte zarf içinde azap çeken şu ruhun mırıltısı. Bütün bunların hiçbirini dışarıdaki kalabalık ayırt etmezdi. O çağın aklı da, duygusu da az olan dindarlığı, dinsel bir davranışta çeşitli cepheler görmezdi. Olayı bir bütün halinde ele alırdı ve özveriye saygı gösterir, onu yüceltir, gerektiğinde kutsallaştırırdı. Ama onun acılarını incelemez, pek de acımazdı. Arada sırada zavallı tövbekara ya da çilekeşe bir parça yiyecek getirirler, yaşayıp yaşamadığını anlamak için delikten bakarlardı. Onun adını sanını bilmezlerdi. Kaç yıldan beri ölmeye başladığını hayal meyal bilirlerdi. Bu mahzende çürüyen canlı iskelet konusunda bir şeyler soran yabancıya, komşular sadece dünyadan elini eteğini çekmiş biri der geçerlerdi. O çağlarda her şeyi işte böyle metafiziğe başvurmadan, abartmadan, büyütecin altına koymadan çıplak gözle görürlerdi. Mikroskop daha henüz icat edilmemişti. Ne özdeksel şeyler için ne de tinsel şeyler için. Hem zaten pek az hayranlık duyulmasına karşın az önce de dediğimiz gibi kentlerin tam ortasında bu çeşit dünyadan ele tek çekme örnekleri gerçekten de pek çoktu. Tanrı'ya dua edilecek bu hücrelerden Paris'te de bir hayli vardı. Hemen hemen hepsi de doluydu. Şurası bir gerçektir ki, ruhban sınıfının buraların boş kalmasıyla pek tasalandığı yoktu. Bu da müminlerin bir hoş olmasına yol açıyordu. Böylece tövbekar bulunmayınca oralara cüzdanlıları yerleştiriyorlardı. Grave alanındakinden başka bir tane Montfaucon'da vardı. Bir tane Innocent gömütlüğünün ölü kemikleri mahzeninde vardı. Bir de bilmem nerede, galiba Clicquot konağında vardı. Daha birçok yerde başkaları da bulunuyordu. Binalar kalmadığı için izlerine hala geleneklerde rastlanıyor. Üniversitenin kendi hücresi vardı. San Genevieve tepesinde bir ortaçağ Hazreti Eyüp'ü tam 30 yıl boyunca bir sarnıcın dibinde, gübre yığınının üzerinde tövbenin yedi ilahisini okudu durdu. Biri bitince yeniden başlıyordu. Geceleri daha yüksek sesle okuyordu. Karanlıkta yüce ses. Bugün antikacı hala konuşan kuyu sokağına girince onun sesini duyduğunu sanır. Biz sadece Tuchel'ın hücresiyle yetinmek için burasının hiçbir zaman boş kalmadığını söylemek zorundayız. Hollande'nin ölümünden beri pek seyrek olarak bir ya da iki yıl boş kalmıştı. Pek çok kadın orada ölünceye kadar ailelerine, sevgililerine, hastalarına gözyaşı dökmüştür. Her şeye, hatta kendisini en az ilgilendirene bile karışan Paris muzipliği orada pek az dula rastladığını ileri sürüyordu. O dönemin modası uyarınca duvara çizilen Latince bir ibare yoldan geçen okumuş bir kimseye bu hücrenin dindar amacını bildiriyordu. Kapının üzerine yazılan kısa bir ibareyle bir binayı açıklama geleneği 16. yüzyılın ortasına kadar sürmüştür. Böylece Fransa'da Tocqueville derebeyleri konağının hapishane kapısı üzerinde "Sus ve umut et" yazısı okunur. İrlanda'da Fortuskey şatosunun büyük kapısının üzerindeki armanın altında "Sağlam para, düklerin selameti". İngiltere'de Cowper kontlarının imareti, düşkünler evi binasının cümle kapısının üzerinde "Kendi evindesin" yazılıdır. Çünkü o dönemde her bina bir düşünceydi. Tuchholland'ın duvarla örülmüş hücresinde kapı olmadığından pencerenin üzerine roman biçemi iri harflerle şu iki sözcüğü kazımışlardı. "Sen dua et." Böylece de sağduyusu her şeyin inceliğini kavrayamayan ve Ludovico Magno'yu Sandoni kapısı olarak çeviren halk bu karanlık, üzünçlü, nemli çukura da Fareler Çukuru adını vermişti. Belki öbürü kadar yüce bir açıklama değil ama buna karşılık çok daha renkli bir anlatış biçimi. Mayalı hamurdan bir mısır töreğinin öyküsü. Bu öykünün geçtiği dönemde Tuchholland hücresinde biri vardı. Eğer okuyucu orada kimin oturduğunu öğrenmek istiyorsa, dikkatini fareler çukuruna çektiğimiz anda kent kıyısından şatleden grev alanı yönüne çıkarak tam da aynı yere doğru ilerleyen geveze üç hatunun konuşmasını dinlemesi yeter. Bu hanımlardan ikisi Paris'in varlıklı hanımları gibi giyinmişti. İnce beyaz yakalıkları, kırmızı mavi çizgili yün eteklikleri, uçları renkli ve nakışlı, bacaklarında pek gergin duran el örgüsü beyaz çorapları, kızılımtırak deriden küt burunlu, siyah tabanlı ayakkabıları, özellikle de başlıkları, bugün hala Şopenya eyaleti kadınlarının Rus İmparatorluk muhafız erleriyle yarışırcasına giydikleri şu kurdeleler ve dantellerle süslü, pulla işlenmiş bir çeşit boynuza benzer başlıkları, onların uşakların kadın dedikleriyle hanımefendi adını verdiklerinin tam ortasındaki yeri tutan şu zengin esnaf sınıfından olduklarını belirtiyordu. Ne yüzükleri ne de altın haçları vardı. Bunun onlarda yoksulluktan değil de çocukça bir saflıkla bir ceza korkusundan geldiği kolayca belli oluyordu. Üçüncü kadın da hemen hemen tıpkı onlar gibi giyinmişti. Ama onun giyinişinden, tavrından bilmem nasıl bir taşra noteri eşinin havası yayılıyordu. Kalçalarının yukarısında duran kemerinin halinden pek uzun zamandan beri Paris'te bulunmadığı anlaşılıyordu. Bir de buna pliseli bir yakalığı, ayakkabılarındaki kurdele fiyonklarını ekleyin. Etekliğin çizgileri uzunlamasına değil de enine alınmıştı. İşte bunun gibi zevki rahatsız eden binlerce kabalık. İlk ikisi taşralılara Paris'in ne olduğunu anlatan o Parisli hanımlara özgü adımlarla yürüyorlardı. Taşralı hanım avucunda kocaman bir çörek tutan tombul bir oğlan çocuğunu elinden kavramıştı. Şunu da üzülerek eklemek zorundayız ki mevsimin şiddetinden dolayı çocuk dilini mendil olarak kullanıyordu. Çocuk adeta kendini sürükletiyordu. Vergilius'un dediği gibi aksak adımlarla ve her dakika sendeliyor, anasını çığlık çığlığa bırakıyordu. Oğlanın gözleri kaldırım taşlarından çok elindeki çörekteydi. Hiç kuşkusuz önemli bir neden, çöreği ısırmaktan kendisini alıkoyuyordu. Çünkü onu sevgiyle seyretmekle yetiniyordu. Gerçeği söylemek gerekirse, bu çöreği anne taşımalıydı. Bu tombul çocuğa cehennem azabı çektirmek acımasızlıktı doğrusu. Bu arada üç hanım, hanımefendi sözcüğü o çağda sadece soylu hanımlar için kullanılırdı, hep birden konuşuyorlardı. Üçünün en genci, aynı zamanda da en şişman olanı taşralıya, ''Çabuk olalım Magiyet'' diyordu. ''Geç kalmış olmaktan pek korkuyorum. Mahkemede bize onu hemen ibret direğine götüreceklerini söylüyorlardı.'' Öbür Parisli hanım, ''Aman canım'' dedi. ''Siz ne diyorsunuz, Uda Demusin? İki saat ibret direğinde kalacak, bol bol vaktimiz var. Magiyet'cim, siz hiç ibret direğine konan insan gördünüz mü?'' Taşralı kadın, ''Evet'' dedi. ''Gaims'te gördüm.'' ''Adam sende, sizin Gaims'teki teşhir direği nedir ki? Yalnız köylülerin teşhir edildiği zavallı bir kafes. Aman ne büyük şey!'' Magiyet, ''Yalnız köylüler mi?'' dedi. ''Kumaş pazarında, Gaims'te, biz oralarda anlı şanlı nice katiller gördük. Hem de analarını babalarını öldürmüşlerdi. Köylülermiş. Siz bizi ne sanıyorsunuz kuzum?'' Hiç kuşku yok ki, memleketinin teşhir direğinin onuru uğruna taşralı hatun öfkelenmek üzereydi. Bereket versin ki, sakin yaratılışlı, uda de, tam zamanında konuşmanın konusunu değiştirdi. Magiyet, şu bizim Flaman elçilere ne dersiniz? Gaims'te de böyle görkemli elçiler var mıdır? Ne yalan söyleyeyim, dedi Magiyet. Onlar gibi Flamanlar ancak Paris'te görülür. Udade, elçilik heyetindeki şu çorapçı büyükelçiyi gördün mü? Diye sordu. Evet, dedi Magiyet. Saturnus'a benziyor tıpkı. Gervais'te, ''Ya suratı çıplak bir karına benzeyen şu şişmana ne dersiniz?'' diye söze karıştı. ''Ya şu kıpkırmızı, deve dikeni gibi kırışıklı, kenarları girintili çıkıntılı göz kapaklarıyla çevrelenmiş, minicik gözleri olan kısa boyluya ne buyrulur?'' Udade, ''Onların asıl atları görünmeye değer.'' dedi. ''Ülkelerinin modasına uygun olarak süslemişler.'' Taşralı Magiyet'te bir üstünlük havası takınarak Ah kardeşciğim diye onun sözünü kesti. 18 yıl önce 61'de Gaims'teki taç giyme töreninde prenslerin, kralın mahiyetinin atlarını görseydiniz ne derdiniz acaba bilmem ki. Her çeşit at zırhları, eğerler, kimisininki içi samur kürkle kaplı, ince sırmalı çuhadan, şam çuhasından, öbürleri kürkle kaplı kadifeden, kimisi de elmas kakmalı, koca koca altın, gümüş çıngıraklı. Bütün bunlar kaça mal olur, düşünsenize. Ya bu atların üzerindeki o güzel, süslü beyzadeler? Udade hışımla yanıt verdi. Bütün bunlara karşın Flamanların çok süslü, çok güzel atları var. Dün de belediye sarayında Şehremini Bey'in konuğu olarak görkemli bir akşam yemeğine çağrılıymışlar. Orada onlara badem şekerleri, şekerli tarçınlı sıcak şarap ve baharat ve daha birçok şeyi sunmuşlar. Gervais, siz neler söylüyorsunuz komşucuğum diye haykırdı. Flamanlar Petibulk'un sarayında Kardinal Hazretlerinin akşam yemeğine çağrılıymışlar. Yo hayır hiç de değil, belediye sarayındaymışlar. Ben gerçeği söylüyorum. Petibulk'un sarayındaymışlar. Udade daha bir hışımla, o kadar iyi biliyorum ki belediye sarayında olduğunu, dedi. Doktor Scoble, onların pek hoşuna giden Latince bir konuşma yapmış. Bunu yeminli kitapçı olan kocam söyledi. Gervais, hiç de daha aşağı kalmayan bir hışımla, Petibulk'un sarayında olduğundan o kadar eminim ki, dedi. Kardinal Hazretlerinin vekilinin onlara neler ikram ettiğini size bir bir sayabilirim. 12 çift ölçek beyaz, şekerli ve tarçınlı sıcak şarap, 24 santık Lyon'un çift badem kurabiyesi, aynı miktarda behiri 2 libre simitler, bulunabilenlerin en iyi cinsinden hafif kırmızı 6 çift ölçek Bunnas şarabı. Umarım ki bütün bunlar gerçektir. Bunları bana kocam anlattı. Kocam ağır ceza mahkemesinde 50 kişilik müfreze komutanıdır. Bu sabah son kral döneminde Mezopotamya'dan gelen, kulaklarında halkalar bulunan Preteyan'ın ve Trabzon imparatorunun elçilerini Flaman elçileriyle karşılaştırıyorlardı. Bütün bu görkem sayıp dökmeleri karşısında kılını bile kıpırdatmayan Udade, "Akşam yemeğini belediye sarayında yedikleri öylesine gerçek ki," diye karşılık verdi. Şimdiye kadar hiçbir zaman böyle bir et ziyafeti, badem şekeri bolluğu görülmemiş. Ben de size kesinlikle söylüyorum ki onlara Petibulk'un sarayında belediye çavuşu Lösek hizmet etmiş. İşte siz burada yanılıyorsunuz. Belediye sarayında diyorum size. Petibulk'un sarayında şekerim. O kadar ki büyük cümle kapısının üzerinde yazılı bulunan umut sözcüğünü sihirli camlarla aydınlatmışlar. Belediye sarayında. Hem de Usson Le Vach flüt çalıyormuş. Hayır, evet, hayır diyorum size. Tombul Udea yanıt vermeye hazırlanıyordu ve belki de kavga başlıklara saldırmaya kadar gidecekti ki tam o anda Magiet birdenbire haykırdı. Karşıda köprünün ucuna toplanan şu insanlara baksanıza hele. Ortalarında bakıp durdukları bir şey var. Gervais, gerçekten de, dedi. Tepsesi duyuyorum. Keçiyle maskaralıklar yapan küçük Esmeralda galiba. Hadi hadi, çabuk Magiet, adımlarınızı sıklaştırın. Çocuğunuzu da sürükleyin bakalım. Siz buraya Paris'in garip, merak uyandırıcı şeylerini görmeye geldiniz. Dün Flamanları gördünüz, bugün de Çingene kızını görmelisiniz. Magiet, birdenbire yolunu çevirip, oğlunun kolunu sımsıkı yakalayarak, Çingene kızı mı? Dedi. Tanrı beni korusun. Sonra çocuğumu çalsın değil mi? Gel Öztaş. Ve ardından da rıhtında grev alanına doğru koşmaya başladı. Köprüyü iyice arkasında pek uzakta bırakıncaya kadar gitti. Bu arada sürükleyip durduğu çocuk dizlerinin üzerine düştü. Annesi soluk soluğa kalınca durdu. Udade ile Gervais de ona yetiştiler. Gervais, bu çingene kızı sizin çocuğunuzu mu çalacak? Dedi. Doğrusu ya pek garip düşünceleriniz var. Magiet düşünceli bir tavırla başını salladı. Udade, asıl garip olan kara torbalı rahibenin de çingeneler konusunda aynı şeyi düşünmesi, dedi. Magiet, nedir bu torbalı rahibe? Diye sordu. Udade, işte rahibe Gudül, dedi. Maget, ''Nedir bu rahibe Gudul?'' diye üsteledi. Udade, ''Bunu bilmediğinize göre siz gerçekten Gaintlislisiniz. Fareler çukurundaki kadın.'' Maget, ''Nasıl?'' diye sordu. ''Şu çöreği götürdüğümüz zavallı kadıncağız mı?'' Udade başıyla olumlu bir işaret yaptı. ''Elbette. Az sonra onu Grave alanına bakan küçük pencerede göreceksiniz. Tef çalıp halkın falına bakan bu serseri çingenelere o da sizin gözünüzle bakıyor. Çingenelere ve Kıptilere karşı bu ölesiye nefreti nereden kaynaklanıyor? Hiç kimse bilmiyor. Ama siz Magiyet, onları daha uzaktan görür görmez niçin böyle kaçıyorsunuz?''
Magiyet elleriyle çocuğunun yuvarlak başını kucaklayarak ''Ah!'' dedi. ''Paket Şanta Filogi'nin başına gelenlerin benim de başıma gelmesini istemem.'' Jarvis onun koluna girerek ''Ah! İşte bize anlatmanız gereken bir öykü Magiyet'cim.'' dedi. Magiyet ''Peki anlatayım. Ama görüyorum ki böyle bir şeyi bilmiyorsunuz. Sizler de gerçekten Parislisiniz. Şunu söyleyeyim ki ama bunu anlatmak için durmanız gerekmez.'' Paket La Charta Filogi, benim de o yaşlarda olduğum gibi, yani tam 18 yıl önce, 18 yaşında pek güzel bir kızdı. Bugün benim gibi bir erkeği, bir de oğlu olan 36 yaşında etli canlı bir ana değilse kendi hatasıdır. Hoş, 14 yaşından beri artık iş işten geçmişti ya. Paket, gemilerde şiir okuyan saz şairi Jubektu'nun kızıydı. Jubektu, 7. Charles'ın taç giyme töreninde bizim Vella Irmağı'nda Silogi'den Muson'a kadar inip de kralın karşısında saz çalan şairin ta kendisidir. Hatta gemide La Pucelle'de vardı. Paket daha küçücük çocukken yaşlı babası öldü. Artık hayatta yalnız annesi kalmıştı. Annesi de Paris'te, Pagin Jaglin sokağında tunç avadanlık yapan kazancı ustası Bay Matthew Pagdon'un kız kardeşiydi. Adamcağız geçen yıl öldü. Gördüğünüz gibi Paket iyi bir aile kızıydı. Anası iyi yürekli, saf bir kadıncağızdı. Ne yazık ki Paket'e ancak bir parça kurdele, şerit işçiliğiyle oyuncakçılık öğretebilmişti. Bu da kızcağızın büyüdükçe pek yoksul kalmasına engel olamıyordu. Ana kız, Gaims'te Irmak kıyısında Forlopen sokağında oturuyorlardı. Bakın, bana öyle geliyor ki Paket'e uğursuzluk getiren, felaketine sebep olan da bu oldu. 61 yılında Tanrı uzun ömürler versin kralımız 11. Louis'nin taç giyme töreninde Paket öylesine neşeli, öylesine güzeldi ki onu artık her yerde Chantefleurie diye çağırıyorlardı. Zavallı kızcağız, pek güzel dişleri vardı. Onları göstermek için de durmadan gülümserdi. Gülmeye düşkün bir kızsa ağlamaya doğru yol alır. Güzel dişler, güzel gözleri mahveder. İşte Şanta Flogi bu yoldaydı. Annesiyle birlikte ekmek paralarını pek zorlukla kazanıyorlardı. Saz şairinin ölümünden beri pek düşmüşlerdi. Kurdele ve şerit süsler onlara haftada 6 dinardan fazla getirmiyordu. Bu da 5 metelik bile değildi. Baba Jubektu'nun sadece bir taç giyme töreninde bir şarkıyla 12 Paris lirası kazandığı dönemler nerelerdeydi şimdi? Bir kış, gene o 61 yılında bu iki kadıncağızın ne odunu ne çalı çırpısı vardı. Havada pek soğuk olduğundan Şanta Filogen'in yanakları al al olmuş, pek renklenmişti. Erkekler ona Paket adını vermişlerdi. İşte böylece kızcağız mahvoldu. ''Östaş, hele çöreği ısırdığını bir göreyim, bak ne yaparım sonra.'' Bir pazar günü kiliseye boynunda altın bir haçla geldiğini görünce onun mahvolduğunu hemen anladık. 14 yaşında, düşünün hele bir. Önce doğum yeri olan Gaims'ten 3 çeyrek versah öteden biri. Genç Kogmüntöl Vikontu, ardından kralın süvarilerinden Angide Tigonku, sonra bundan da aşağı. Çavuş Şah de Belyon, sonra giderek daha da aşağı inerek Yeyi Öbegon, kralın uşağı, sonra Veliahtın berberi, sonra kralın ahçısı, sonra hep böyle daha yaşlıdan daha aşağı tabakaya ine ine, köy kemancısı Gilyum Asine, fenerciye kadar düştü.
Ondan sonra zavallıcık bütün bütün herkesin oldu. Altın parasının son meteliğine gelmişti artık. Size daha ne söyleyeyim hanımcağızlarım. Taç giyme töreninde gene o 61 yılında Sefiller Kralı'nın yatağını o hazırladı. Aynı yıl içinde. Magiyet içini çekti ve göz pınarlarında toplanan yaşı sildi. Jarvis, hiç de olağanüstü bir öykü değil bu, dedi. Bütün bunların çingeneler ve çocuklarla ilgisini göremiyorum. Magiyet, hele bir parça sabredin, diye sürdürdü. Şimdi bir çocuk çıkacak ortaya. 66 yılında. O yıl St. Paul ortusunda tam 16 yıl olacak. Paket bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Zavallı, bahtsız kadın. Bu olaydan öyle bir mutluluk duydu ki anlatamam size. Uzun zamandan beri bir çocuk istiyordu. Anası ölmüştü. Hoş, sağken de her şeye gözlerini yummaktan başka bir şey bilmezdi ki. Artık Paket'in dünyada sevebileceği hiç kimse yoktu. Onu seven hiç kimse yoktu. Düştüğü 5 yıldan beri acınacak, zavallı bir yaratık olmuştu. Yalnızdı. Bu dünyada yapayalnızdı. Parmakla gösteriliyordu. Sokaklarda ilan ediliyordu. Belediye çavuşları dövüyor, hırpani kılıklı küçük oğlanlar alay ediyorlardı. Sonra da 20 yaş gelip çatmıştı. 20 yaşta aşk kadınları için yaşlılık demektir. Bu çılgınlıklar eskiden oyuncakçılıktan kazandığından daha fazlasını getirmiyordu. Ortaya çıkan her kırışık bir meteliği alıp götürüyordu. Kış ona gene pek şiddetli, pek dayanılmaz gelmeye başlıyordu. Gene ocağında odun bulunmaz hale gelmişti. Tel dolabında da ekmek pek seyrek görülüyordu. Artık çalışamıyordu da. Çünkü şehveti arttıkça tembelleşmişti. Daha çok da acı çekiyordu. Çünkü tembelleştikçe şehvet düşkünlüğü artmıştı. Daha doğrusu, rahip de bu çeşit kadınların yaşlanınca neden öbür yoksul kadınlardan daha çok üşüdüklerini, daha çok açlık çektiklerini bize böyle anlattı.
Jarvis hemen atıldı. Peki hani çingeneler nerede? Daha sabırlı bir dikkatle dinleyen Udade arkadaşına çıkıştı. Bir dakika bekleyin kuzum Jarvis, dedi. Her şey başlangıçta olursa sonuna ne kalacak? Anlatın siz Magiyet, rica ederim. Magiyet yeniden anlatmaya koyuldu. İşte böylece pek üzgün, pek sefildi. Yanaklarını gözyaşlarıyla oyuyordu. Ne var ki utancı arasında, deliliği ve yoksulluğu içinde, o bırakılmış halinde, dünyada sevebileceği, kendisini sevebilecek birisi olsa daha az utanacağını, daha az çılgın, daha az kimsesiz ve yoksul olacağını düşünüyordu. Bunun bir çocuk olması gerekti. Çünkü ancak bir çocuk bu iş için yeteri kadar masum olabilirdi. Kendisini sevebilecek tek adam olan bir hırsızı sevmeye çalıştıktan sonra bunu kabul etmişti. Kısa bir zaman sonra hırsızın kendisini hor gördüğünü ayrımsadı. Bu aşk kadınlarının gönlünü doldurmak için bir aşık ya da bir çocuk gerekir. Yoksa çok mutsuz olurlar. Bir aşık edinemeyince bütün bütün bir çocuk istemeye yöneldi. Dindarlıktan asla ayrılmadığı için Tanrı'ya derin derin dua etti. Tanrı da onun haline acıdı. Ona bir küçük kız evlat ihsan etti. Sevincini anlatamam size. Bir gözyaşı, okşama, öpücük çılgınlığıydı bu. Çocuğunu kendisi emzirdi. Yatağının bir tek örtüsünden ona bezler, kundaklar yaptı. Artık ne soğuk ne de açlık duyuyordu. Bu ona yeni bir güzellik verdi. Yaşlı kızdan güzel anne çıkar. Gönül işlerine yeniden başladı. Gene Şanta Flogi'yi görmeye gelenler oldu. Gene malına pazar buldu. Bütün bu iğrenç şeylerden de bebek takımları, zıbınlar, takiyeler, dantel önlükler, atlas başlıklar yaptı da kendine bir battaniye almayı düşünmedi bile. Öztaş efendi, köreyi yememenizi size kaç kez söyledim değil mi? Hiç kuşku yok ki küçük Agnes, bu çocuğun adıydı, vaftiz adı. Çünkü soyadına gelince zavallı Şanta Flogi'nin epey zamandan beri soyadı yoktu. Neyse, hiç kuşkusuz bu küçük kız bir veliaht kızından daha çok kurdeleyle, dantelle, işlemeyle kundaklanıyordu. Hele bir çift patiği vardı ki hiç sormayın. Kral 11. Louis'nin bile kesinlikle buna benzer patiği olmamıştır. onları anacığı kendi elleriyle dikmiş, işlemiş, onlara Meryem anamızın bir giysisine yaraşır incelikte sırma, ipek şerit işçiliğinin bütün ustalığını vermişti. Bunlar gerçekten de dünyada görülebilecek en sevimli, en minik iki tane pembe patikti. Olsun olsun da baş parmağın büyüklüğünde olsun. İnsan çocuğun o minicik ayaklarının bu patikten çıktığını görmese onun içine sığabileceğine dünyada inanmazdı. Gerçekten de o minicik ayaklar öylesine küçük, öylesine güzel, öylesine pembe pembeydi ki patiğin atlasının pembesinden daha da pembeydi. Çocuk sahibi olunca o minik ayaklardan, o minik ellerden daha güzel bir şey bulunamayacağını siz de anlarsınız Udade. Udade içini çekerek, ''Ah nerede o günler, ben de canı gönülden onu istiyorum ama'' dedi. ''Bay Engi Munye, ah gönlü olsun diye bekliyorum. Üstelik de Baket'in çocuğunun güzel olan yalnız ayakları değildi ki. Ben onu gördüğümde ancak 4 aylık kadardı. Pek tatlı bir şeydi. Ağzından daha iri gözleri vardı. Daha o zaman kendi kendine kıvrılan dünyanın en sevimli incecik kapkara saçları vardı. 16 yaşında ünlü bir esmer güzeli olabilirdi. Anacığı onun için gitgide daha çok çıldırıyordu.''